أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tabii bunu her gün söyleriz. Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Taşlanma da biliyorsunuz iblis yoldan çıkınca meleklik görevinden uzaklaştırıldı. O görevi yaptığı yere artık yaklaştırılmıyor. Mesela birisi diyelim bir görevden alındığı zaman oraya sokulmaması gibi. Şimdi biz iyi şeyler yapmaya çalıştığımız için şeytanın görevi doğru yolun üzerinde olmaktır. Görevi değil yani kendisi öyle bir şey yapmış. Allah'a meydan okumuştur. Bu da şunu gösteriyor. Allahü Teala'nın bu dünyada inanma ya da inanmama konusunda cinleri de insanları da serbest bıraktığını gösteriyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim derken kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Çünkü o doğru iş yapanları engellemeye çalışır. Siz camide Allah'ın dini anlatılan yerlerde, doğru işler yapılan yerlerde uğraşır ki sizi başka tarafa yöneltsin. Onun için onu söyleyerek işe başlıyoruz. Sonra diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim. Rahman olan, yani iyiliği sonsuz olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Evet, burası imtihan yeri. Her türlü şeyler var. Sonra da Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, iyiliği sonsuz, ikramı bol olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd da yaptığı her şeyi mükemmel yapmak. Yaptığı her şeyi mükemmel yapma işi elhamd dediğimiz zaman oluyor. Hamdın kendisi değil de elhamd. Yaptığı şeyi mükemmel yapmak yalnız tüm varlıkların sahibi olan Allah'a aittir. Şimdi biz bugün kadere iman konusu üzerinde duracağız. Mesela İşte yaptığı her şeyi mükemmel yapmak Allah'a mahsustur derken bakıyoruz ki acayip şeyler var. Mesela Allahü Teala Nisa suresinde şey söylüyor insanlara, yani yoldan çıkanlar için söylüyor. Geliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, boyun eğdiklerini söylüyorlar. Baş üstüne diyorlar, ayetleri dinliyorlar, Kur'an-ı Kerim'i dinliyorlar. Ve yekûlûne ta'a. Baş üstüne diyorlar ama onun yanından çıktıkları zaman gece bazı gruplar kendi aralarında başka bir şeyler konuşuyorlar. Ondan sonraki ayet Allahü Teala diyor ki efelâ yetedebberûnel Kur'an. Bunlar hiç Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Yani şu ayeti okudu, bir de bağlantılı olan ayetini okusun, bir de şunu okusun. لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Eğer Allah'tan başkasından olsaydı bu kitap, çok ihtilaf bulurlardı. Çok birbiriyle zıt olan şeyler bulurlardı. Şimdi bugün kader inancı ile ilgili okuyacağız, göreceksiniz ki elimizdeki meallerde, tefsirlerde birbirlerine öyle zıt ifadeler var ki onu Allah'ın kitabı olarak kabul etmeniz imkansızlaşır. Peki Allahü Teala böyle diyor. Nasıl oluyor bu iş? İşte bunu çok net bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Kader inancı Müslümanların inancı değildir. Bak burada çok açık ve net ayetten okuyacağım şimdi size. Kader inancı şirk inancıdır. Kadere inanmayı bize imanın şartı olarak öğretenler bizi müşrik yapmayı şey yapmış oluyorlar. Nedir o? Kur'an-ı Kerim çelişkili kitap olarak görülüyor. Ondan sonra ayetler bakıyorsunuz, birbiriyle zıt ayetler oluyor. Şimdi bakın, size elinizdeki meallerden de bakabilirsiniz. Sadece Süleymaniye Vakfı meali dışındaki bütün meallerden bakabilirsiniz. Şimdi okuyacağım ayette. Ben Diyanet mealinden okuyacağım. Geçen de aynı şeyi okumuştum. En'am suresi 148. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Allah dileseydi biz ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Aslında yalanlamışlardı ifadesi yanlış. Böyle yalan söylemişlerdi olması gerekiyor. Neyse, o konuları çok anlatmıştım burada. Sonunda azabımızı tatmışlardı. Şimdi bakın, dikkat edin. Ne diyor burada? Diyor ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Peki Allah dileseydi derken, yani bu müşrikler ne diyor? Bizim müşrikliğimizi kim belirlemiş diyorlar? Allah. Peki şu şeye helal, şu şeye haram dedik. Biz kendimizden değil ki, bunu dememizi önceden Allah belirlemiş. Peki şimdi elimde Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmi hali var. Bak şuradan da okuyorum. Burada şöyle diyor. Kaza ve kadere iman. Kitabın 30. sayfasında, sayfa önemli değil, paragraf başlıkları değişmez. 67. paragraftan okuyorum. Büyük İslam İlmihali. Herhangi bir şeyin, bakın herhangi bir şeyin, o şeye falanca kişinin müşrik olması olarak düşünün. Şimdi bu adam söylüyor ya, müşrikler diyor ki Allah dileseydi ben müşrik olmazdım diyor, değil mi? Şimdi o açıdan, o mantıkla dinleyin. Herhangi bir şeyin muayyen bir veçile, yani şu adamın müşrik olması belli bir şekilde, vücuda gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelde dilemesine kader denir. Ezelde. Bu ne diyor? Şimdi Allah böyle diledi, ezelde. Ezelde demek ne demek? Bu kişi yaratılmadan önce demektir, değil mi? O zaman Allah bunların müşrik olması ne zaman dilemiş? Ezelde. Kime? Bak bu ne yaptık bakın şimdi bu. Müşriklerin sözünü kim söylüyor? Bize imanın şartı diye öğretilen şey de söyleniyor. Bak dikkat edin, müşriklerin sözü söyleniyor. Ondan sonra Hak Teala'nın dilemiş olduğu herhangi bir şey zamanı gelince meydana getirmesine getiren kim? Allah. Ona da kaza denir. Ezelden, yani bu kişilerin müşrik olmasını Allah ezelden dilemiş. Ona ne deniyor? Kader. Peki bunlar dünyaya gelmiş, müşrik olmuş, ona da kaza denir. Peki bu adamların müşrik olmama şansı var mı? Bakın bu kitaptan yine. Yani işte bugün işte Maturidi inancı diye bize anlatılan, Ehl-i Sünnet inancı diye anlatılan bu kitaptan okuyorum. Dikkat edin. Diyor ki hangi mümkün bir şeydir ki, tabi bu eski Osmanlı dili, hiç imkanı var mı? Hiç mümkün olur mu? Allah Teala takdir ettiği halde vücuda gelmesin. Takdir ettiği halde ne demek? Allah'ın ezelde kader olarak belirle, takdir kader et demek. Allah ezelde belirlediği halde vücuda gelmesin. Allah ezelde birisinin, bu insanların müşrik olmasını dilediği kabul ediliyor mu burada? Ondan sonra peki bu insanların zamanı gelince müşrik olmaları Yani olmamaları mümkün mü? Bak tekrar okuyorum, diyor ki hangi mümkün bir şeydir ki Allah Teala takdir ettiği halde vücuda gelmesin? Bu da o kitabın 68. paragrafında. Ve hangi bir şeydir ki Hak Teala dilemediği halde vücuda gelebilsin? Allah dilediği zaman mutlaka olur. Dilemediği zaman olmaz demiş oluyor, değil mi? Yani Allah diledi mi mutlaka olur diyor. Dilemezse ne olur? Olmaz diyor. Bunu zaten kitabının Allah'ın irade sıfatını anlatırken de orada anlatıyor. Neyse, burada zaten anlaşılıyor. Tek uzatmaya gerek yok. Şimdi peki Allah ezelden insanların Müslüman veya kafir olmasını diliyor mu gerçekten? Öyle bir şey var mı? Sonra kader ne demektir? Kader bir ölçü demektir. Türkçede de kullanılır, miktar, Arapçadan gelmiştir. İşte şu kadar şundan kat, bu kadar bundan kat, şu kadar bundan kat, o kadar kader. Arapçadaki kaderin Türkçede kadar şeklinde kullanımıdır, aynıdır. Şu kadar bundan, şu kadar bundan, şu kadar bundan. Yani şu ölçüde, şu ölçüde, şu ölçüde. Tamam. Onun için Allahü Teala'nın yarattığı her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır. Cenab-ı Hak inna kulle şeyin halakna bi kaderin buyurur. Yani şeyde bunu Kamer suresinde 49. ayetinde biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Şimdi her şeyi bir ölçüye göre yarattığına göre tamam. Ve dikkat ederseniz mesela şimdi burada yeryüzünde sayısız insan var. Milyarlarca insan var. Ama işte son zamanlarda yüz tanıma, parmak izi, ter, kıl, şu bu ful, bunlar keşfedilmeye başlandı. Daha önce bunlar bilinmiyordu. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala el-bari sıfatından bahsediyor. Bari demek her şeyi farklı yaratan demektir. Onun için şimdi mesela sizden herhangi birisinin yüz tanımasında tanımadan geçtiği zaman sizin yerinize bir başkasının geçme imkanı var mı? Var mı? Yok, değil mi? Parmak izi, sizin parmak izinize benzer ikinci bir parmak izi var mı? Bakıyorsun, basit şey. Şimdi bir kılını yakaladıkları zaman bir suçlunun oradan suçluya ulaşabiliyorlar. Ya kıl ne ki? İşte bakın, bu işte Allah'a koyduğu ölçü. Tamam mı? Şimdi kader ölçü demek. Peki imanın şartlarını Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıyor? Bakın imanın şartları kaç tanedir? Size ne öğrettiler? 6. Allahü Teala kaç tane diyor? Ona geçmeden önce şunu bitireyim, biraz şey yapmasın da bitireyim de. Bak diyor ki müşrikler diyecekler ki, bak mealden okuyorum size. Müşrikler diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz ortak koşmazdık babalarımızla. Ömer nasıl bilmen dediğiyle müşriklerin dediği arasında bir fark var mı? Ne dedi? Allah ezelden belirlemiş. Belirlediği şekilde olmaması imkansızdır dedi mi? Şimdi Allahü Teala buna ne diyor? Bakın kader, şimdi bunu hiç izah edebilen, hiç aklınıza yattı oldu mu bu kader konusu? Yattı mı? Bu konuda soru sorduğunuz zaman size ne derler? Soru sormak haramdır derler. Kadere inanmak farz, soru sormak haramdır. Neden? Neden? Bakın Allah soru soruyor, dikkat edin bakın. Yani ben Müslümanım diyenlerin dinden ne kadar uzak olduğunu görmeniz için de bu bir şeydir. Şirk İnancı Müslümanların inancı haline getirilmiştim. Şimdi dikkat edin bakın. Allah soruyor. Yine mealden okuyacağım. De ki sizin iddianızı ispat edecek bir bilginiz var mı? İddia neydi? Allah bizi böyle yarattı. Değil mi? Allah bizi böyle yarattı. Ezelden belirledi. Elinizde bir bilgi var mı? فَتُخْرِجُوهُ لَنَا Onu çıkarıp bize gösteresiniz. Şimdi şunu biz ilim olarak kabul etmiyor muyuz? İşte var. İşte Müslümanların imanını açıklayan bir şey. Ya Rabbi ben ne yapayım, nereden öğreneceğim der değil mi? Peki soru sormak caiz miymiş? Allah soru sormuyor mu? Hadi ispatla. Yok, soru sormayacaksın bu konuda. Bize şöyle öğretmişlerdi. Kadir'e imanla ilgili bilgilerin hepsi bir binanın içerisine doldurulmuş. Binanın kapısı anahtarla kilitlenmiş, anahtar da içeriye atılmış. O zaman girebilir misiniz binayı yıkmadan? Ya da kilidi kırmadan? Kilide de dokunamazsın. Bitti. Mesela İmam Hatip Okulu 2. sınıfından hocanın anlattığı bir olay vardı. Hiç unutamıyorum. Birkaç kere tekrarladım. Birisi hırsızlık yapıyor, karakola geliyor. Komutan diyor ki, niye hırsızlık yaptın? Ne yapayım komutanım? Benim kaderim de varmış. Yanlış mı söylüyor? Aksini yapabilir mi? Az önce okuduğumuza göre. Komutan da diyor ki, ya kusura bakma ya. Ben de işte öyle bir düşünmeden söyledim. Ya ben hakikaten yanlış yapmışım dedi. Şöyle otur şuraya diyor. Adam tabii son derece mutlu geliyor, oturuyor orada. Giriyor içeriye, oradan bir sopa alıp getirip başlıyor bu adamı dövmeye. Ne yapıyorsun komutan? Kusura bakma, ne yapayım? Bu da benim kaderimde varmış. Şimdi bakın ne kadar alay konusu oluyor değil mi? Ama bak Allah sordu mu? Elinizde bir bilgi var mı? Peki bu bilgi, az önce dedim ki adam çıkarır, bu ilmi hali gösterir. Bakın bu bilgiyi Kur'an'dan göstereceğim şimdi size. Adamların haklılığını. Bakın Kur'an-ı Kerim'in kendinden değil, haşa. Tefsir ve meallerin tamamı. Tabi burada şeyi ayırmak gerekiyor. İmam Maturidi'nin kitabı, tefsirini, onun dışındakilerin tamamı. Şimdi diyor ki burada, bak, siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz, siz sadece yalan söylüyorsunuz diye bitti. Bunların söyledikleri yalan neydi? Allah dilemedi ki, Allah dileseydi ben müşrik olmazdım, değil mi? Şunu haramda kılmazdım, bitti. Ben içki içmezdim, ben zina etmezdim, ben hırsızlık yapmazdım, bu da benim kaderim. Onun için hapiste yatanlara ne derler? Kader mahkumu, ne yapsın zavallı yani? Niye atıyorlar hapse? O da hapse atanların kaderi, ne yapsınlar yani? O da onların kaderi. Şimdi bak, Allah bunun yalan olduğunu söyledi mi? Ayet. Ama bakın, devamı ayete verilen meale bakın, Allah rızası için. De ki en üstün delil yalnızca Allah'ındır. Tamam, deliliniz var mı dedi ya, getirin. Tamam, en üstün delil Allah'ındır. Güzel. Dikkat edin, dinleyin. O dileseydi elbette hepinizi doğru yola getirirdi. Adamlar yalan mı söylemiş? Müşrikler mi yalan söylüyor, Allah mı? Haşa. Hı? Bakın ne dedi müşrikler? Allah dileseydi, bak buradaki mealden okuyorum. Eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımızla. Altında ne diyor? O dileseydi elbette hepinizi doğru yola getirirdi. O zaman sapıtmayı dileyen kim? İnsanların sapmasını dileyen kim? Allah. Yalan mı söylüyormuş adamlar? Elinizde delil var mı? Az önce dedim ki ilmi hali getir. Getirir bu şeyi. Hadi buyurun. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de kelimeleri oldukları yerden değiştirme diye bir ifade vardır. Bunu Yahudi ve Hristiyanlar yapar. Allahü Teala Ali İmran suresinde bize diyor ki Kul ya ehlel kitap, onlara şöyle deyin. Ey ehli kitap, ehli kitap ne? Kitaplarında uzman olanlar. Herkes yapamaz bu tür şeyleri. Uzmanlık gerektirir. Lime tasuddûne, bir dakika bu ayeti bulayım da şimdi ben hem okuyup hem de şey yaptığım zaman bazen hata yapıyorum. Tamam. Lime tasuddûne an sebîlillâhi men âmene. İnanmış bir kişileri Allah'ın yolundan niye uzaklaştırıyorsunuz? Bu ayet ne zaman indi? Resulullah ayetteyken değil mi? O zaman bu faaliyetlere başlamışlardı. Yahudilerin uzmanları, kitaplarında uzman olanlar o zaman kelimelerin anlamlarını kaydırmaya başlamışlardı. Müslümanları şey ve tebuğuneha ivece. Böyle iveç peşinde koşuyorsunuz. Yani bir algı yönetimi yapıyorsunuz. Ve entüm şühede yaptığınızın yanlış olduğunda gayet iyi biliyorsunuz. Çünkü kıskanıyorlar. Bunu da Bakara suresinde Allah-u Teala söylüyor. Niye bu nebi, bu son nebi bizden gelmedi? Kıskandıkları için bunu yapıyorlar. Ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. O, onların yaptıklarından Allah gafil değildir. Şimdi bakın biraz sonra hadis diye kader inancının hadis diye bize gelişini şey yapar, nasıl geldiğini Harun Hoca'dan dinleyeceğiz.
Hocam ondan önce isterseniz bir ilavede bulunayım ben. Buraya kadar söylediklerinize teyit amaçlı. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz kelam ilmi giriş Bekir Topaloğlu Hoca'ya ait kitap. Kelam okuyan öğrencilere, hocalara tavsiye edilen başyapıtlardan bir tanesi. Az önce Abdülaziz Hocam dedi ki kader konusunda konuşmak yasaklanmıştır. Yani gelenek bunu yasaklamıştır. Şimdi Bekir Topaloğlu Hoca da bu geleneği şöyle dillendiriyor. Büyük alimlerin ve ehli sünnet çoğunluğunun görüşü şudur ki kaza ve kader mevzuunda fazla konuşmamalı ve münakaşaya dalmamalıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz kaza ve kader bahsi konusu edildiği zaman dilinizi tutunuz buyurmuştur. Kurtuluş ve selamet tercih eden için tutulacak en güzel yol budur. Kader konusunda şimdiye kadar söylediklerimiz konunun genişliği karşısında pek az sayılır. Doğrusu kader bahsi tehlikeli ve güçlü bir bahistir. Çoğu zaman bahsin derinliklerine inmek isteyen kimseler inandığının hilafına bazı fikirlere kapılabilirler. Şöyle devam ediyor hocam bakın.
Ama Allah diyor ki, Allah soruyor. Hadi bir deliliniz var mı diyor. Bunlar ne diyor? Sormayın diyor.
Sorma diyor. Kafan
karışıyor. Resulullah yasaklamış. Allah'ın Resulü böyle bir şey yapabilir mi?
Allah'ın açtığı bir tartışmayı Resulullah yapamazsınız diyebilir mi?
Kapatabilir mi Allah?
Şimdi hocam bu cümlelerden şunu fark ediyoruz. Bir şeyin anlaşılması istenmiyor. Kafanız karışıyor. Karışsın. Yani konuşulmaya konu netleşiyor mu? Bakın hocam şöyle bitiriyor.
Ya İbrahim Aleyhisselam gibi Allah'ın bize örnek verdiği kişi Allah'a ne diyor? Rabbi erini keyfe tuhyil mevte. Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bana bir göster. Sana ne? Sus! Demesi lazım değil mi? Kale evelem tu'min. İnanmıyor musun? Dedi. Kale bela. Tabii ki inanıyorum ama velakin liyatmeyinne kalbi. İçim tatmin olsun diyor. Ya ölülerin nasıl diriltildiğine içinin tatmin olması istiyor da bana imanın şartı dediği şeyde bu olmaz mı?
Sonra şöyle taşıyor hocam, daha korkunç bir boyuta taşıyor. Şayet kader mevzunda isabetli bir neticeye varamaz ve asıl maksudu anlayamazsan hülasa ettiğimiz inanışa sımsıkı sarıl. Yani ben nasıl istiyorsam öyle inan, kitaplar nasıl istiyor öyle inan.
Ettiğimiz kendileri çünkü imanı kendileri koyuyor.
Bakın hocam bu burada daha üzücü bir şey var. Seni yaratan yüce Allah'a hikmeti konusunda dil uzatma, kudretini mevzusunda onunla mücadele ve münakaşaya girme. Yani sonuç itibariyle kader hakkında konuşanlar, bu konu hakkında soru soranlar Allah'ın hikmetine dil uzatan, Allah'la münakaşaya girmek isteyen insanlarmış.
Bakın bir de şu var burada. Başlangıçta o bu işlerin ortaya çıktığı daha çok Abbasi dönemidir. Şimdi hocamız o konuda uzmandır tabii. Hadisler uydurulmuştur. Dinden dönen öldürülür denerek insanlar münafık olmaya yönlendirilmişlerdir. Halbuki bakın yine Nisa suresinde şimdi o ayet numarası aklıma gelmiyor. Allah-u Teala Şöyle 123 falan olabilir. Bak bakalım, Nisa 123 gibi olabilir. Bak, Allah-u Teala iblis dinden döndükten sonra onu dışlıyor ya, kovuyor. O diyor ki bakın, vele udillennehum diyor. Kaç, 123 mü?
118 hocam.
118 mi? Neyse tamam. 118. ayet Nisa suresi. Dur bakayım da şimdi ayette okurken yanlış yapmış olurum. Ha. Bak diyor ki Allah onu dışladıktan sonra zaten dediği doğru yolun üstünde oturacağım. Sağlarından sollarından sokulacağım. Çoğusu sana şükretmeyecek dediler. Tamam mı? Ondan sonra diyor ki böyle udillennehum, kesinlikle onları saptıracağım diyor. Böyle ümenniye onnehum, bir takım kurgular içerisine sokacağım onları. Neyse şimdi bakın, saptıracağım diyor. Kendi sapmış. Sapan iblisi öldürdü mü Allah? Kıyamete kadar yaşama hakkı istedi, Allah da verdi. Buyur yaşa. Şimdi az önce ehli kitabın Müslümanları saptırmak için neler yaptığını gördük. Yine Ali İmran suresinde Allah-u Teala bize anlatıyor ehli kitabın, yani o kitaplarında uzman olan kişilerin neler yaptığını. Diyor ki اَمِنُوا بِالَّذِي اُنْزِلِ عَلَى الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَاَكْفُرُوا وَكْفُرُوا اَخِرَهُ. O da 170'li ayetlerde olacak Ali İmran'da. Müminlere indirilenlere gidin, Muhammed'e gidin, sabahleyin deyin ki biz inandık. Valla ne güzel ya, bak ehli kitaptan da geldi mi? Şimdi buraya birkaç tane Yahudi gelse, amenna, biz bak bak Yahudiydik, bizim beklediğimiz kitap, inandık, hepimiz sevmez miyiz? Hep gittiğimiz yerde anlatırız değil mi? Vekfuru ahirehu, ama günün sonunda da gidin, yo biz yanılmışız, bizim beklediğimiz nevi değilsin. Ne oldu şimdi? Önce bir müthiş bir şey, algı oluşturdu. Sonra ne yaptı? Tersine çevirdi. Ya buna ne cezası verilmesi gerekiyor? Ölüm değil mi? Bütün mezheplere göre bu mezhepler kesinlikle İslam'ın mezhepleri değil. Bunlar Yahudi ve Hristiyanlar tarafından oluşturulmuş mezheplerdir. Kesinlikle öyledir. Az önce okuduğum ayetlerden dolayı. Ama o mezhep imamları da saygın insanlar, onların adları da kullanılmıştır. Onların hiçbirisinin bununla alakası olduğuna inanmıyorum. Çünkü bununla ilgili de çok ayetler var. Zaman zaman okuyoruz. Şimdi bakın, kaçıncı ayet buldun mu? Sağdaki sayfanın üst taraflarında. Şimdi bakın, bir Resulullah demiş ki dinden döneni öldürün. Men beddele dinehu fektuluhu. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Peki birisi Müslüman olduğu zaman dinini değiştirmiş oluyor mu? He? O zaman onu öldürmek lazım. Ya yalan söylemek ne kadar zordur ya. Resulullah iftira işte. Ya Allah bak, iblise kıyamete kadar yaşama hakkı tanıdı.
Ali İmran
72
hocam.
72. Evet. Yoksa 172 mi?
72 hocam.
Ali İmran 72. ayetmiş. Evet. Adamlar sabahleyin geliyor öyle yapıyor. Bakın bunlar bu yanlışları yaptıktan sonra şunu yapmışlar. İşte Resulullah'ın ağzından, o da onun nebiliğini öldürmektir. Yani Kur'an'a karşı adeta meydan okuyan bir kişi Allah'ın nebisi olur mu? Kim dininden dönerse öldürün. Tamam, bir Hristiyan Müslüman olduğumu öldüreceksin. Yok yok, onu kastetmedi. Yani o dinden dönmedi mi? Ama bu da yetmiyor. Bu defa bu kişilerin yanlışlarına karşı çıkan ulema, o ulemayı da öldürüyorlar. Onlar da zındık diyorlar. Zındık, içi de dışı da mümin. Adamın bir hatasını bulamıyoruz. Yok yanlış. Ama zındıklar, zındık Arapça bir kelime değil, Farsça bir kelime. Yani şimdi, yani bir zamanlar bizim pek bilmediğimiz bir irtica kelimesi vardı suç olarak. Halkın bilmediği irtica ne? İçini başkaları dolduruyor. Zındık ne? Kendileri dolduruyor. Nedir o? Onların oluşturduğu bu yapıya karşı çıkıyorsa zındık. Asla sorgulama yok. Öbüründe tevbeye davet edersin, bu edilmez zındık. Çünkü işlediği bir suç yok ki. Şeysiz öldürülür, yargısız infaz. Öyle hale getirdikleri için ayetlerdeki kelimelerin anlamını da bozmuşlardır. Şimdi bu ayette bakın Allah dileseydi diyor. Burada da diyor ki Allah işte benim kafir olmamı ister. Allah nasıl ezelde istemiş olur diyor. Halbuki Nisa suresinin 26. ayetinde Allahü Teala diyor ki يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ Allah size her şeyi açık açık ortaya koymak ister. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizi sizden öncekilerin doğru yollarına yöneltmek ister. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ Sizin tevbenizi kabul etmek ister. Peki başkaları ne yapıyor? يُرِيدُ اللّٰهُ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ Allah tevbenizi kabul etmek ister. Ve yuridullahu ve yuridillezine tebune şehevaten temilu meylen azime. Şehvetlerine uyanlar da sizin iyice sapıtmanızı isterler. Allah'ın istediği her şey oluyorsa, bak burada öyle dedi. Hangi bir şey mümkündür ki Allah Teala takdir ettiği halde, bak ezelden dilemesiydi, bak dilemiş olduğu herhangi bir şeyi zamanı gelince meydana getirmesine kaza. Hangi bir şeydir ki Allah Teala takdir ettiği halde vücuda gelmesin, herhangi bir şeydir ki Allah Teala dilemediği halde vücuda gelebilsin. Allah istemediği halde vücuda gelecek hiçbir şey yoktur dedi, değil mi? Peki Allah herkesin Müslüman olmasını diliyor ya, Müslüman oluyor mu herkes? İnsanların tevbe etmesini diliyor ayette. Peki Allah'ın iradesine karşı irade var mı diye sorsanız bu kitapların tamamında nedir fehmi? Kesinlikle yok. Ama Allahü Teala işte ayette söylüyor. İşte bunu ortaya koyduğunuz zaman da zındık oluyorsunuz. Niye? Çünkü söyleyecek lafları yok. Birisi diyor ki falanca hocaya dedim ki ya gel Abdülaziz hocayla bir gör. Yok canım o ayet okuyacak, ondan konuşulur mu? İşte bu zındıklıktır. Ayet okudun mu zındık oluyorsun. Ve bunu da kabul etmeyen tek bir mezhep yoktur. İslam olabilir mi bu? Peki imanın şartları neler? Bakın şeyden okuyayım size. Nisa suresinin 136. ayetinde Allahü Teala diyor ki Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasuli. Ey müminler Allah'a ve Resulüne inanın. Allah'a inanmak bir. Değil mi? Resulüne inanmak iki. وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ رَسُولُنَ اِلْدِرَنْ كِتَابَ inanın. وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ Daha önce indirdiği kitaba inanın. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَاكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ Kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine inanmazlık eder. Yani onların üstünü örter. İnançla ilgili herhangi bir şeyi kendi kafasına göre değiştirirse فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Çok derin bir sapıklığa düşmüş olur. Kaç tane şey anlattı burada? Bir Allah'a dedi. İki meleklerine. Üç. Kitaplarına. Ondan sonra bakayım ya. Atladım ayeti galiba. Ondan sonra Rasullerine 4. Ahiret gününe 5. Kader var mı? Kader yanlış diye bir şey yok. Kadere inanç diye bir şey sahih hadislerin çoğusunda da yok. Onu biraz sonra şeyden dinleyeceğiz ama önce az önce okuduğumuz ayetteki yanlışı önce bir şey yapalım. Bakın iki ayet birbiriyle %100 çelişkili olmadı mı? Allah dileseydi biz müşrik olurduk. Bak şuradan tekrar okuyalım En'am suresinden. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, bak diyecekler müşrikler bunlar değil mi? Ortak koşanlar. Eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımızla. Allah bunların yalan söylediğini söylüyor. Bir deliliniz var mı diyor arkasına diyor ki, o dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola getirirdi. Peki Allah'ın dilediği oluyorsa ki oldu, O zaman ne oldu? Suçlu mu adamlar? Nebi göndermesinin, kitap göndermesinin bir anlamı kaldı mı? Hayatın bir anlamı var mı? Peki bu kadar çelişkili bir kitap Allah'ın kitabı olur mu? Bir de şurayı okuyayım size, ondan sonra doğrusunu anlatayım. Bak gene Diyanet'in mealinden okuyacağım, 93. Ama tekrar ediyorum, bu Diyanet falan fark etmez. Şeyde bu Abbasi döneminden beri yapılan bütün tefsirler böyledir. Ama ondan öncesi böyle değil, onu da söyleyeceğim size. Bakın, hangi meali açarsanız açın. Tekrar edeyim, Süleymaniye Vakfı meali hariç. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Ne demek? Hepiniz mümin olurdunuz. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğinde doğru yola iletir. O zaman müşrikler haksız mı? Peki Müslümanların ne artısı var? Var mı bir artı? Yok. Peki sonuç ne? Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekilecek. Hoppala. Ya benim elimde bir şey yok ki nasıl sorguya çekileceğim? Ya ben robotum. Değil mi? Bu söz Allah'ın sözü olur mu? Hani ne dedi şeyde Nisa suresinde? Allah'tan başkasından olsaydı çok itiraf bulurlardı. O da tedebbür etmiyorlarmış. Şu ayeti başka ayette şey yapsınlar. Ya bir tek ayetin içerisinde birbiriyle çelişiyor. Bırak başka ayetleri. Çünkü kelimelerin anlamını bozmuşlar. Şimdi bir şey kelimesi vardır. Şeyden oluşturulan şae fiili var. Şey sözlük anlamı bir şey yapmaktır. Mesela ben şimdi siz Türksünüz. Gelmek kökünden türetilen fiillere gelme anlamı vermeyebilir misiniz? Mesela geldi dediğiniz zaman ona oturdu anlam verebilir misiniz? Geldi dediğiniz zaman kaçtı diyebilir misiniz? Ya da yedi dediği, mesela ekmek yedi ya da işte konuştu. Konuştu dediğiniz diye söyleseniz işte ağladı anlamı verebilir misiniz? Kök anlamı değişmez. Bu sadece Arapça değil, tüm dillerde öyledir. Kök anlamı neyse onun bütün şeylerinde o anlam gider. Yani türevleri. Geçmiş zaman şeyinde, tüm türevlerinde. Şimdi şae fiilinin kök anlamı şeydir. Bunu birkaç kere anlattım da geçen de gene bir Arap şeyden gelmişti bir epeyce yetişmiş kişiler. Biraz da internetten bizi takip ediyorlarmış. Hoşlarına gitmiş. Ama bu konuları bilmiyorlarmış. Yani şey ilmi durumları gayet iyi. Aynı şeyi Medine'de de yapmıştık. Şu masada oturuyoruz. Sordum. Dedim ki ya şae fiilinin kökü nedir? Şey dediler. Burada şae fiili kullanılıyor. Şey. Şimdi eğer bilmeseler ne derlerdi? Meşiyet derler değil mi? Eğer ilmi seviyeleri yüksek olmasaydı meşiyet derlerdi. Çünkü sözlükler de meşiyet diye yazar. Meşiyet Arap dilinde şeydir. Oluşturulmuş bir mastardır. Yani şey değildir. Arapların kullandığı bir kök değildir. Sonradan oluşturulmuştur. İşte bir kuralla oluşturulmuştur. Araplar onu kabul etmezler şey Arap dilinde. Ama onu öyle bir sözlükler yerleştirmişler ki insanlar okuduğu zaman öyledir diye şey yapıyor. Hatta bu meşiyet kelimesi bizde de hiç itirazsız kabul edilir. Meşiyete de irade manası verirler. Şimdi dedim ki şey manası nedir? Düşündüler. Yapmak olur dediler. Başka bir şey olmaz. Tamam. Peki dedim, şae fiiline siz yapma manası verebiliyor musunuz dedim. Aa yok ya dediler falan. Aynı şeyi Medine İslam Üniversitesi'nin hocalarına nasıl yapmıştım. Önce bana ya böyle soru sorurum Allah'ın seversen bu kadar basit şey yani. Tabii ki master yani kök anlamından başka anlam olur mu falan diye böyle bir aşağılayıcı şekilde ifadeler kullandılar. Peki dedim, bundan türettiğiniz şae fiiline ne manası veriyorsunuz? Ooo böyle yaptılar. Ya gerçekten biz bu manayı nasıl veriyoruz? Şaşırıp kaldılar. çocukluktan ezberletiliyor ya, sözlüklere de koymuşlar. Şaire irade manası veriyor. Halbuki şairin anlamı bir şey yapmak. Bir tercihte bulunmak. Onunla ilgili ayrıntılı bilgi bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda ve sitemizde var. Oradan görebilirsiniz. Bak şimdi anlam şu. Diyor ki Allahü Teala En'am suresinde müşrikler diyecekler ki eğer Allah tercihte bulunsaydı biz de müşrik olmazdık babalarımızla. Ondan sonra hiçbir şeyde Allah'a ortak koşmazdık. Ondan sonra da diyor ki işte bundan öncekiler de aynı yalana sarıldılar. Hep suçu Allah'a. Dikkat edin. Başarılı olan hiç kimse benim kaderimde varmış demez. Elinizde bir bilgi var mı? Sizin kafir olmanızı benim istediğim, benim tercih ettiğimi göstereceğiniz bir bilgi var mı? Ondan sonraki ayette diyor ki eğer ben tercih etseydim birinizi Müslüman, birinizi kafir değil, hepinizi Müslüman yapardım ama ben tercihi size bıraktım diyor. Şimdi bir problem çıktı mı? Ondan sonra şu ayet, yani az önce okuduğumuz şey, Nahl suresi 93. Burada da diyor ki, eğer diyor, levşâ Allahu, eğer tercih Allah yapsaydı, elbette hepinizi tek bir dinin mensubu yapardı. Hepinizi mümin yapardı. Ama tercihi size bıraktığı için وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَى Kim dalalet tarafını, sapıklık tarafını tercih ederse Allah onun sapıklığını onaylar. Sınıfta kalan, yani dersleri iyi olmayanın sınıfta kaldığını öğretmen onaylaması gibi anlayın.
Kötü,
evet, kötü davranış. Ondan sonra وَيَهْدِي مَنْ يَشَى Kim de doğru yola gelmek isterse, onun gereğini yaparsa Allah da onu onaylar. Yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız. Şimdi problem kaldı mı? Görüyor musunuz? Bakın oynanan oyun ne kadar. Bunu bir müminin imkansız. İşte az önce okuduğumuz şeyden dolayı Âl-i İmrân suresinin bu ayetinden dolayı o zaman Resulullah hayattayken Yahudi uleması bozmaya çalışmışlar. Daha sonra biliyorsunuz bunlar faizle meşgul olurlar. Sermayeye hükmederler. Gelirsiniz bir halifeye birazcık bir faizi borç verirsiniz ama şu şartta dersiniz, o çok kolay. Yani şimdi bir ara faizsiz finans kurumları Türkiye'de faizli hale gelmedi mi? Sadece adı değişti. Faiz değil, tefeci haline geldiler maalesef. Şimdi bakın ayetleri nasıl bozmuşlar görüyor musunuz? Ayetin anlamını, kendi duruyor ayettir. Az önce söylediğimiz gibi dil açısından problem yok. Yani bir dili çok iyi bilenler konuştuğunda mu hemen şey yapıyor. Ama İslam aleminde bu ayetlere doğru mana veren bir tefsir bulamazsınız. Şimdi bu konuda delil alınan hadisi şeyden dinleyelim. Harun hocamızdan. Evet buyurunuz.
Estağfirullah, bismillah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kader konusu hocamın az önce ifade ettiği gibi ne yazık ki tamamen değiştirilmiş, farklı bir anlayışla bize aktarılmış, öyle sunulmuş. Müslim'in Sahih-i Müslim elimdeki bu kitap birinci cildinin ilk hadisi, birinci bölümün ilk hadisi. Şöyle bir iki hadisi rivayet zinciri içerisinde aktaran Yahya bin Yamar ilk ravi ilk defa diyor kadere karşı çıkanlara o zaman için tepki gösteriliyor. O dönemde tepki gösteriliyor. Şimdi kader nedir noktasında tepki gösterenler kimlerdir? Hak mezhep kaderin varlığına yani ehl-i sünnet dediğimiz tabiri bu şekilde kabul ediyorlar. Bu konuda anlamın ehl-i sünnet dediğimiz kitlenin anladığı manada olmadığı noktasında karşı çıkan Mabed el-Cihani. Ve o düşüncede olanlar tamamen bunları dışlıyor.
Hasan,
demek ki
Hasan Basri de var bu konuda.
Hasan Basri ondan önce.
Daha önce.
Falan. Bu şekilde karşı çıkılıyor ve oradan itibaren olay başlıyor. Şimdi gelelim hadise. İbn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah anlatıyor. Diyor ki biz bir gün Resulullah Aleyhisselam'ın yanında oturuyor idik. Babam bana anlattı diyor. Yani Hazreti Ömer oğluna anlatıyor. O da kendisine soruyu soranlara bunu aktarıyor. Ve bir keresinde bembeyaz giysiler içerisinde simsiyah saçlarıyla biri çıka geldi. Üzerinde uzun bir yolculuk yaptığı da görülmüyordu. İzleri yoktu. İçimizden onu tanıyan da yoktu. Nihayet Resulullah'ın yanına oturdu. Dizini Resulullah'ın dizine dayadı. Ellerini de ya Resulullah'ın dizi üzerine veya kendi dizi üzerine koydu. Şimdi bazı açıklayıcılar hocam burada diyorlar ki o kadar hadis şarihi açıklayıcısıdırlar ki bu noktada göya ilim öğretiyorlar, göya fikir üretiyorlar. Efendim işte bu Resulullah'la Cebrail'in diz dize gelmesi, ilmin Resulullah'tan Cebrail'den Resulullah'a aktarılması. Bunun üzerine duruyorlar ama kaderin ne anlama geldiği noktasına hiç değinen yok diye de bu manada bir tenkit getiriliyor.
Cebrail geldi. Gelenin Cebrail olduğunu sahabe bilmiyor.
Biliyor.
Peki Resulullah biliyor mu?
Elbette biliyor.
Yok yok. Ama, yok rivayetlerde,
rivayetlerde. Ama rivayetlerde ki o zaten oraya. Şimdi diyor ki hadis uzunluğu anlatıldıktan sonra işte şu İslam nedir, şu nedir? Hani hocam az önce soru dedi ya. Cebrail geliyor İslam nedir diyor. İman nedir diyor. Soruyla Resulullah'a soruyor. Hani soru yoktu sormayın diyordu. Dolayısıyla bütün bunları anlattıktan sonra Resulullah Aleyhisselam diyor ki etrafındakilere bu gelen Cebrail'di, size dininizi öğretmek için geldi ama bugüne kadar Cebrail geldiği zaman tanımadığım olmamıştır. Hep tanımışımdır. İlk defa bunun Cebrail mi değil mi o noktasında şüphelendim diyor. Kuşkuya düştüm diyor. Gittikten sonra ancak anlayabildim diyor. Şimdi böyle diyen bir Resul, bir Nebi eğer Cebrail Aleyhisselam'ı tanımıyor ise ve bu arada getirdiği vahye güvenimiz ne olacaktır? Cebrail'im diyerek geleni de Allah Resulü karıştırmış olamaz mı? Burada hadisin problemli olduğu, hadis üzerinde bir takım problemlerin yani
baştan bir kere hani söylemiştik ya yalan söylemek çok zordur. Bir kere Resulullah ya bize dinimizi Cebrail mi öğretiyor? Yoksa Resulullah mı?
Elbette bize Cebrail Aleyhisselam Resulullah'ı getirir, o bize öğretir. Resulullah bize
peki
öğretir.
Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a gelirken nasıl geliyor? Bundan önceki, geçen haftaki dersimizde onu uzun uzun anlatmıştık burada ama tekrar edelim. Bakın Cin suresinin sonunda Allah-u Teala şeylerin Cebrail Aleyhisselam'ın nasıl vahiy getirdiğini bize anlatıyor. Burada diyor ki Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Bütün gaybları bilen Allah'tır. Allah gaybını kimseye açmaz. Yani Kur'an-ı Kerim gelinceye kadar Muhammed Aleyhisselam böyle bir kitaptan haberdar mıydı? Yok, bilmiyordu. İşte onun için gaybdı. Şu anda mesela benim ayaklarımda ayakkabı var mı yok mu bilebiliyor musunuz? Siz tahmin edersiniz sadece. Sizin için gaybdır ama benim için gayb mı? Değil. Yani bazı gayıplar sadece yani kişiseldir. Bazı gayıplar da Allah'a göredir. Allah bütün gaybları bilir. Şimdi Allah gaybını kimseye açmaz. İlla men irtada min rasul, razı olduğu rasul hariç. Peki Muhammed Aleyhisselam'a gayıp geliyor. O zaman ne yapıyor? فَاِنَّهُ يَسْتُكُمْ بَيْنِ يَد۪يهِ وَمِنْ خَلْف۪ي رَسَدًا. O vahiy geldiği zaman önüne ve arkasına gözcüler diker. Yani geniş bir koruma çemberi içerisinde. Niye? Çünkü iblis doğru yolun üstünde oturacağım demişti. Allah da oturamazsın demedi. İblis bunu yapabilecek durumda olduğu için melekler, iblis de o cinsten, orada tedbir alıyorlar ki iblis yaklaşmasın. Ondan sonra peki لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. O Resul bilsin ki cemaati değil, kendisi
kendisi.
Onun yanında kimse olur mu? Olsa bile kimse bilemez ki bunu ne yaptığını, göremez ki. O Resul bilsin ki gelenler en kad eblegu risalati rabbihim. Rabbinin mesajlarını getirmişlerdi. Allah ne bilsin, kesin olarak bilsin. Çünkü görüyor o. O görüyor. Onu görmeye ihtiyacı var. Onun emin olması lazım. Artık bu gelen mesajın Allah'a ait olduğunda en küçük şüphesi olmasın. Ve ahata bimâ ledeyhim, bir de kendini meşgul eden hiçbir durum olmadığı için yanlarında olanı iyice kavrasın. Ve ahsa kulle şeyin adeta, her şeyi tek tek sayacak şekilde. Yani şu ayet geldi. Hangi sureye konacak? Falanca sureye, tamam. Peki bu ayetin ilişkili olduğu ayetler hangilerdir? Şunlar şunlardır. Bunu öğreten kim? Cebrail. Zaten bunu şeyde de Allahü Teala Necm suresinde allama o şedidul kuva. Yani Cebrail onu öğretti diyor devamında zaten Resulullah'a bunu. Peki Cebrail Resulullah'a öğretiyor. Resulullah da bize öğretiyor. Cebrail gelip de ümmete öğretmiyor. Sonra gelecek ve Resulullah bunu tanımayacak. Tanıyamadım, giderken tanım. Böyle bir saçmalık olur mu? Bakın yalan olduğu nasıl ortaya çıkıyor, görüyor musunuz? Bu kader inancıyla ilgili hadisin. Devam edin.
Kaldı ki burada şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi hadisi rivayet edenler şöyle bir ifade de kullanıyorlar. Diyorlar ki efendim biz Resulullah'ın sesini duyuyorduk, konuşmasını duyuyorduk ama onunla konuşanın ne sesini duyabiliyorduk ne de kendisini görebiliyorduk. Şimdi ravi bu hadisi bu şekilde aktarırken biz bu raviye nasıl inanabiliriz?
Yani sesini de duymuyorsun kendini. Yani yalan söylemek çok zor. Yani şimdi Cebrail dediğin zaman gördün mü? Falan adam şeklinde gördüm. Duydun mu? Ne diyeyim? Duydun mu diyeyim, duymadın mı diyeyim?
Allah da emin değil. Rivayet eden de emin değil, sahabe de emin değil.
Böyle bir saçmalıkla, hem de bir kader inancı. Bak Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Ayeti okuduk açıkçası. Yani, ya bunlar sonradan oluşturularak dine eklenmiş şeylerdir.
Yani burada aşağı yukarı 20'nin üzerinde veya 30'un üzerinde hadis kaynağı inceledim. Kütüb-i Sitte'nin dışında. Bir hadisi Ebu Hureyre rivayet ediyor. İlk ravi olarak aktarıyor. Diyelim ki hocama aktarıyor. Hocam bunu aktarırken bir şekilde, sonra Ebu Hureyre aynı hadisi farklı bir şekilde bana anlatıyor. Sonra Fehmi'yi anlatıyor. Bu defa ya aynı adam bir hadisi anlatıyorsa niye farklı farklı anlatsın?
Farklı farklı anlatıysa bu adama güvendir mi?
Dolayısıyla güven durumu da ne olmuş oluyor? Ortadan kalkmış oluyor. Kaldı ki bize şöyle bir şey de şey yapılıyor. Sahabe-i kiram ridvanullahi aleyhim ecmaîn insandır. Kur'an-ı Kerim'de mâ kâne el-nebiyyin en yekûne lehu esrâ hattâ yutkhane fil-ard. Yani nebisi tenkit edilirken, uyarılırken sanki sahabe hakkında hiçbir şey yok. Onlar gökten zembille inmiş gibi, hiçbir hata yapamazlarmış gibi. Kaldı ki biz rivayetlerde şunu görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam'la ilgili birisi bir hadis aktardığı zaman diğer biri de diyor ki ben de oradayım, bu hadis öyle değil diyor. Bir başkası öyle değil diyor. Buna hep tepki gösterilmiştir. Ama dikkat edilirse Kur'an-ı Kerim üzerinde bu manada pek ancak Kur'an-ı Kerim üzerinde oyun oynayamadıkları için bu defa hadisleri farklı şekilde yorumlamak suretiyle, nitekim bu kaderle ilgili, bu imanla ilgili Cibril hadisi hakkında o kadar eklemeler yapmışlar ki sonradan işte ilk önce bu şeyde gördüğümüz, Müslim'de gördüğümüz İslam ile ilgili sorusu, iman ile ilgili sorusu, ihsan ile ilgili sorusu dışında bunlara verilen cevaplar, birisinde 3 kelimelik bir cümle ise bir diğerinde 10 kelimelik bir cümle, bir diğerinde 7 kelimelik bir cümle. Bu anlamda abi aynı konuya işliyor. O zaman bu farklılık nereden geliyor? Buna da hemen şöyle bir yorum getiriyorlar. Diyorlar ki efendim sakın ha bu ravilerin şu veya bu şekilde yanlış olduğuna itiraz etmeyin. Yanlışa düşersiniz. Hata yapmış olursunuz. Ya bunlar her biri ayrı ayrı şeyleri ezberliği için, nasıl ki Kur'an-ı Kerim için Fatiha suresine Ümmül Kitap deniyorsa, Ümmül Kur'an deniyorsa, işte Mekke-i Mükerreme'ye Ümmül Kura deniliyorsa, dolayısıyla bu hadisle aslında ümmü sünnettir. Bütün hadis farklı rivayetleri farklı şekilde getirenleri bünyesinde toplayandır. Dolayısıyla onların hiçbirisi yalan değildir. Her birisi ayrı ayrı bir yönünü getirerek bize aktarmıştır. Demek suretiyle bu arada kendi yalanlarına veya kendi eklentilerine de bir kılıf uydurmuş oluyorlar.
Hocam bir soru sorayım size. Bu hadisciler sahabe konusunda, sahabenin güvenilirliği konusunda ne derler?
Aduldur.
Yani?
Adil değil. Aduldur.
Yani?
Yani şu, onlar üzerinde adili başka kimseyi bulamazsınız.
Çok güvenilirdir. Asla güveni kötüye kullanmazlar. Peki Allah o sahabeye güveniyor muydu?
Değil.
Bakın, Allah bu ayetleri boşuna indirmiş. Çok sayıda ayet var da bir tanesini okuyacağım size. Tevbe suresinin 101. ayeti. Ben Diyanet'in mealinden okuyacağım. Buna yanlış meal vereceklerini tahmin etmiyorum yani. Bu kadar da olmaz herhalde. Bakayım, okuyorum. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardı. Münafık ne demek? Müslüman görünümlü kafirler, değil mi? Medine halkından da münafıklıkta direnenler vardır. Bu Tevbe suresi en son inen surelerden. Medine halkından da. Bunlar bizim sahabe dediğimiz kişiler değil mi? Ondan sonra ne diyor? Sen onları bilemezsin diye Muhammed Aleyhisselam'a diyor. Sen bilemezsin. Peki Resulullah bilemiyor da bunlar nasıl iki asır sonra hepsi güvenilir diyorlar? Ondan sonra biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Hatta biliyorsunuz Münafık'ın suresinde, münafıklarla ilgili yani surede Resulullah'ı hayran bırakan münafıklar vardı. O kadar güzel konuşuyorlar, o kadar güzel anlatıyorlar ki ama asıl düşman onlardır diyordu Allah-u Teala.
Hocam açıkladı, evet. Hemen orayı.
Asıl düşman onlardır. İşte hocam bakın şimdi görüyor musunuz oynanan oyunları? Ve bir şirk inancı bize ne oluyor? İmanın bir şartı olarak öğretiliyor. Müşriklerin inancı Müslümanların inancına dönüştürülüyor. Neden? Çünkü Abbasilerden sonraki halifeler, yöneticiler yaptıkları yanlışın faturasını Allah'a çıkaracaklar da ondan. Evet.
Yani halifelerin birisi itiraza kalkışınca kadere inancınız yok mu diyorsun? Böyle diyorsun, benim başına Allah bunun için kader gönderdi.
Her şey, tam müşrik yani. Kadere inancın yok mu? Emevi halifelerinden biri söyle yaptı.
Anlatandır diyor. Ben.
Ne olacak? Hiç Resulullah'ın öyle bir şey dediğine dair bir ifade var mı?
Yani. Dolayısıyla burada şöyle bir durum da var. Sahabe hakkında bu manada o dönemde olsun gerek bugün olsun biraz üstü kapalı geçilir. Ama veli dedikleri, evliya dedikleri, İşte şeyh dedikleri şeylere gelince Allah dünyanın idaresini kutup olarak, gavs olarak bunlara vermiş ve bunlar hali hazırda her şeyi bilen ve Allah ile hani şey halinde olan.
Hocam şu yaklaşan depremi söylesinler o zaman tedbir alalım. Şu yaklaşan depremi söylesinler bize bir tedbir alalım.
Yok onlar iş bittikten sonra devreye girerler iş.
Arabanın tekerleğini falan şey
yapıyorlar. Azaba dayanıklı kefen yapıyorlar. Şu depreme dayanıklı evler nasıl yapılır onları da bize bir anlasınlar.
Onlar kendilerine önce...
Onlar tam tanrı. Yani bu uzak doğudaki şeydeki Budistlerdeki, Hindulardaki o tanrılar bize tasavvuf şeyhi olarak geçmiştir. Evet.
Dolayısıyla şimdi bütün bunlar sanki bizatihi hatta şöyle bir ifade hadatı düşünce ve inanç da var. Bu kimseler direkt olarak Resulullah ile görüşürler rüyada. Ondan hadis rivayet ederler ve aynı zamanda sahabi sıfatını alırlar diyor hocam.
Buyur işte. Tabi sahabi o kadar şey yapıyorlar ki halbuki Uhud Savaşı'nda Ebu Bekir, Ömer, Osman onlar da dahil hepsi dağa kaçtı. Resulullah tek başına bıraktılar Mekke ordusunun karşısına. Eğer Kur'an ayeti olmasaydı bunu başka öğreneceğimiz hiçbir kaynak yok. Evet. Şimdi, o da Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak onu bildiriyor.
Şimdi bu kadar açık ve net olmasına rağmen işte bu rivayetlere, bu şeylere hiçbirisine itiraz edemezsiniz diyorlar. Bunlar vahyi gayrimetludur. Yani Kur'an-ı Kerim dışında gelmiş olan bir vahiydir ve inanılması da küfürdür. Dolayısıyla burada şimdi
bakın Kur'an dışı gelen bir vahiydir diyor. Halbuki Allah vahiyin nasıl geldiğini bize anlattı mı? Kur'an dışı vahiy, evet herkes o vahiyi alır Kur'an'da. Ne olur senin içine bir şey doğar ama Allah'tan mı, şeytandan mı onu ayıklayamazsın. Onu test etmen lazım. O Müslüman kafir ayrımı olmaksızın herkesin içine doğar.
Onun içinde gelen rivayetlerin, hadislerin mutlaka Kur'an-ı Kerim'le test edilmesi gerekir. Bunu Kur'an-ı Kerim'le test etmemek için sünnet Kur'an üzerinde egemendir diyorlar. Yani Kur'an tek başına söz sahibi değildir. Sünnet ancak Kur'an'a biz anlayamayız. Kur'an'ın açıklaması sünnete kalmıştır. Sünneti de hadis anlamında kullanıyorlar maalesef hocam. Çünkü sünnet oysa ki İmam Malik de aynı şeyi söyler o vatanda. Resulullah'ın hatta şöyle bir ifadesi var. Bana bir hadis rivayeti geldiği zaman ben o hadise bakmam diyor. Neye bakarım? Kendisi Medine imamı olarak, Resulullah da Medine'de olduğu için Medine ehlinin ameline bakalım diyor. Onlar hadis yanlış gelmiş olabilir ama Medine halkı Resulullah aralarında yaşadığı için onlar uygulamayı bilirler. Sünnetin anlamı, asıl manası uygulamadır. Dolayısıyla bize Kur'an'ın uygulaması gerekli ama hadisleri bu manada bize aktarmak suretiyle sanki vahiymiş gibi aktarmış oluyorlar. Dolayısıyla
peki hocam bu şey bu kader inancının geçtiği hadis mesela Müslim'de kaç tanesinde zaten bu manada değil o kader inancı ama nerede geçiyordu? Kaç tane var? Şimdi, mesela Müslim'de bunun birkaç rivayeti var. Kaç tanesinde geçiyor?
Bir tanesinde. Geçer.
Bak iman şartları ile ilgili rivayetler var. Bir tanesinde geçiyor o.
Buhari'de hiç geçmez.
Buhari'de hiç geçmez. Hani siz hadisçiydiniz? Yok. Onu karıştırma.
Kader ifadesinin geçmediği rivayetler çok daha fazladır. Ama kaynaklar özellikle kader ifadesinin geçmediği rivayetleri kaynak olarak göstermiyorlar. Onları hasfediyorlar. Yani saklıyorlar. Milletin gözünden onları kaynaklar mevcut ama o konuyu aktarmaya, o konuda sayfa açmaya geçmiyorlar.
Hocam bir de şu var yani. Az önce ne dediniz? Resulullah Cebrail olduğunu tanıyamamış da gittikten sonra bu demiş. Ya böyle bir din öğrenilme olur mu? Sahabe de tanıyamamış. Yok duyduk duymadık. Ya Allah rızası için bakın. İmam Hatip okullarında okumuş olanlar, ilahiyatlarda okumuş olanlar, üniversitelerde profesör olmuş bilmem ne falan. Gidin bir onlara sorun ki az önce size okuduğumuz şekilde vahyin gelişiyle ilgili bu ayetlerden herhangi birisinin haberi var mı? Hocam size öğrettiler mi? Bakın Kur'an'da Allah anlatıyor. Hani geniş bir şey yaparım diyor. Bunun başka ayetleri de var. Onu geçen derste anlatmıştık. Geçen hafta arzu edenler şey yapabilirler. Yahu o ayetlere doğru anlam veren bir tane tefsir ve meal bulamazsınız. Bulamazsınız. Bozmuşlar. Ben burada Arap arkadaşlarla oturdum. Ya bu ayetlere başka mana verilebilir mi? Onlar da önce bir şartlanmış. Sonra verilmez dediler. Şimdi şartlanmışlık öyle kötü bir şey ki. Şimdi bakın şu Diyanet'in mealinde nasıl az önce okuduğumuz ayetlerde. Ancak işte o gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybı bildirmez. Ancak seçtiği rasuller başka. Fakat o rasulün önünden ve arkasından yani Allah gözetleyici melekler yürütür ki rasullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Yani o gönderilen melekler Allah'ın vahiyini tebliğ ettiğini kim bilecek? Allah bilecek. Gelen o rasul değil. Allah bilmiyor mu ya? Ya Allah'ın bilmediği ne var ki yeryüzünde? Allah aşkına ya. Böyle mana verilir mi bu ayet? Ondan sonra Allah onların her halini kuşatmış, her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Allah ne oldu? Hiçbir anlamı kalmadı ayet. Vahyin gelişiyle ilgili bir anlam var mı burada? Tabii Bu saç bu ayetlerin manasını bozmazsanız bu saçmalıkları millete nasıl yutturacaksınız?
Evet. Şöyle bir durum da var. Mesela muttefakun aleyh diyor Buhari ve Müslim için. İkisi ittifak etti bu hadiste. Oysa ki baktığımız zaman şu ravilerden gelen rivayetleri Müslim almış. İmam Buhari ben senin bu ravilerini kabul etmiyorum diye reddetmiş.
Bunlar çok zaten asırlar. Sonra bir de şu var. Hadi Buhari, Müslim şöyle böyle. Yahu bu elimizdeki mevcut kitapların hangisinin Buhari'ye ve Müslim'e ait olduğunu ispatlama şansımız var. Hiç imkansız yani. Osmanlı'nın son zamanlarında bunlar basılmaya başlamış. Ya rahmetli Fuat Sezgin'e sordum. Ve gittik, oturduk, konuştuk. Diyorlar ki en son seninle konuştu. Çünkü bu konuda çok uzman bir insandır. Gerçi ömrünü bu işe vermiş. Dedim ki en eski el yazması hangi tarihte? Dedi ki işte 850 sene önce dedi. Şimdi 850 sene, 1400'den 850 seneyi çıkarın. He? Yani şimdi İstanbul'un fethi civarlarında bir şey söyledi. Ama 850 şey Rumi miladiye göre söyledi o dönemlere. Peki o hangi kitap? Makamat-ı Haririye, şiir kitabı. Yahu elim bu kitapların şeyi de yok. Yani hadi Buhari, Müslim falan filan diyoruz. Onlara ait olduğuna dair elimizde bir belge de yok.
Hocam bize Frebri denen birisinden, yani onun talebe birinden, o bile problemlidir Frebrici olarak. En yakın, basit olarak bunu araştırırken birçok kitaplar şey yaptım. Buhari'nin Allah'ın kitabı, kitapları çoğul şeklinde ne Buhari'nin kendisinde var, ne tecritte var. Bu manada.
Yani imanın şartlarından kitaplar yok yani.
Ya, yok. Fakat burada son çıkan bir yayın evinden ben almıştım. Benim evimde şu anda bulunduğu nüshada var. O da zannedersem diğerlerden aktarılma suretiyle. Yani biri diğerinden aktarmak suretiyle. Halbuki bak hala hazırda mevcut olan Buhari'de yok bu.
Evet.
Sonradan basılanda ha burada şu eksikliği var şunu da katalım.
Hocam biraz da Fehmi'yi dinleyelim.
Şey oluyorlar.
Evet Fehmi.
Tamam. Şunu da ekleyeyim.
Allah razı olsun. Çok güzel bilgiler aldım.
Allah razı olsun hocam. Çok istifade ettik. Şimdi hocam şu iki şeyi ekleyeyim. Ondan sonra ben değinmem gereken konuya değineceğim. Biliyorsunuz bir hadis var. Daha doğrusu hadis diye bilinen. Ashabım yıldız gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Bir münakaşada bir hocaya ben de şunu sormuştum. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe savaştı. Şimdi eğer hayatta olsaydık o zaman biz hangisinin safında olup hangisini öldürecektik?
Hani... Hayır ben şimdi bunlara sorayım. Ashabım yıldız gibi. Onu da şey yaparlar. Bak şimdi. Yani diyelim ki Resulullah burada. Size diyor ki ashabım yıldız gibidir. Hangisini uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Siz ashab olabilir misiniz? Nerede ya Resulallah senin ashabın bize bir göster demez misiniz? Uyacak olan sizsiniz değil mi? Öyle değil mi yani? Ashabım yıldız gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolda. Ya ashab nerede ki ya Resulallah bir göster de bir ona uyalım. Böyle mi anlatıyorlar bunu? Bak tekrar ediyorum. Yalan söylemek ne kadar zordur. Her şeyi düşünmeniz lazım. Ashabım yıldız gibidir. Kime söylüyor bunu? Ha, siz yıldızlar gibisiniz. Size kim uyarsa doğru yolu bulur dese anlarım. Devam et.
Bu abiyle Hazreti Ali niye karşı karşıya gelmiş? Hazreti Ayşe olayı.
İşte yani, onu söyledi ya. Şimdi onu diyorum hocam. Evet. Yani ashabın komplesini yıldız gibi kabul etmek aynı zamanda pek çok çelişki, tutarsızlığı, mantıksızlığı da kabul etmeyi gerektirir. Çünkü birinin ak dediğini öbürü kara diyor. Biri diyor bu hadiste bu vardı. Biri diyor ki ben oradaydım öyle bir şey yoktu diyor.
Mesela Allah çok münafık diyor. Bunlar yıldız diyorlar.
İşte evet. Mesela Hazreti Ayşe'nin yanında işte namaz kılan önünden kadın, köpek, domuz geçerse işte namaz bozulur diyor. Hazreti Ayşe de feveran ediyor. Öyle bir şey demedi diyor. Nakil yaptı diyor Resulullah. Böyle inanıyorlardı diyor. Ben böyle diyorum demiyor.
Siz bizi köpekler haline getirdiniz diyor.
Evet hocam Buhari'de geçiyor bu. Bir de hocam Fuat Sezgin'le ilgili bir şey söylediniz. Fuat Sezgin Buhari'nin kaynakları diye kitap yazdı. Fuat Sezgin vefat ettiği gün hocam bu Buhari tapıcıları diyeceğim ben onlara. Hiçbir tanesi ona rahmet okumadı. Hiç bahsetmedi ondan. Yani hiç Fuat Sezgin'i gündeme getirmek istemiyorlar bir türlü. Her neyse bu konumuz değil. Allah rahmet eylesin deyip konuyu kapatalım. Ben burada Allah'ın bilgisi ve Allah'ın zamanla olan ilişkisi üzerine konuşmak istiyorum. Bu da kader bahsi açıldığı zaman suali mukadder gibi karşımıza çıkan bir ayrı konu, bir ayrı soru. Şimdi önce sorunu ortaya koyalım. Bakınız, bu elimde görmüş olduğunuz kitap Kelam ilmine giriş, Bekir Topaloğlu hocaya ait. Bekir hoca şöyle söylüyor, bahis uzun ama ben kısa alıntılarla geçeceğim. İnsanlar itaatkar ve asi olmak üzere istedikleri gibi hareket ederler. Bu arada dolayısıyla Allah-u Teala'nın kendileri hakkında önceden sahip olduğu bilginin sınırlarını aşamamış olurlar. Bakın düzgün başta da nereye gidiyor şimdi? O halde Allah-u Teala'nın önceden itaatkar olacağını bildiği kimsenin asi, masiyet tercih edeceğini bildiği kimsenin de itaatkar olması düşünülemez. Yani Allah-u Teala bir insanın kafir olacağını önceden biliyorsa, bunun mümin olması, mümin olacağını biliyorsa bunun kafir olması mümkün değildir. Dolayısıyla şeytan şeytan olmaya mecburdur. Firavun da firavun olmaya mecburdur. Şimdi o ayetlere geleceğiz biraz sonra. Sonunda hocam konuyu uzatmakla birlikte şöyle toparlıyor. Kulun durumu Allah-u Teala'nın hakkında önceden bir ilme sahip oluşu yönünden ele alacaksak bir cebir göze çarpar. Yani kelamcılar müslümün farkındalar. Allah-u Teala ezelden ebede önceden her şeyi bilir demek eşittir. Kişiyi bildiği şeye mecbur etmektir ve bu cebir doğurur. Yani hiçbirimiz hür falan değiliz. Sadece robotlarız. Kendimizi hür zannettiğimiz için rahat hareket ediyoruz. Bu tıpkı bir filmdeki adamın işte rahat rahat cinayet işlemesi gibi. Şimdi filmin içinden baktığınız zaman adam kendisi isteyerek öldürüyor. Ama dışarıdan filmi izleyen olarak baktığınız zaman o adam o rolü oynayıp o adamı öldürmeye mecbur. O da orada ölmeye mecbur. Dolayısıyla ortada suçlu falan yok. Suçlu kim? Senaryoyu yazan. Eğer biz de kadere inanmak icabı, bütün eylemlerimiz Allah tarafından idare edilip onun tarafından bize yaptırılıyorsa o zaman bu senaryoda suçlu kim? Bu katliamların, cinayetlerin, devlet törenin suçlusu kim? Bekir Hoca bir başka kitap daha var buna benzer. Orada da burada da şuna dikkat çekiyor. Eğer diyor Allah-u Teala'nın önceden bildiğini söylersek diyor katil haklı duruma gelir diyor. Şimdi adam diyecek ki ben bu adamı ben bunu öldürdüm ama diyor zaten ölecekti diyor. Ben takdiri ilahi infaz ettim. Niye beni suçluyorsunuz? Mesela filmlerde kötü rolde oynayan Allah rahmet eylesin Erol Taş vardı mesela. Herkes onu sever. En kötü adam ama en çok sevilen adam. Niye? Kendine verilen rolü en iyi şekilde oynamış. O zaman Firavun da azabı değil, nimeti hak ediyor. Sağ olsun İbn Arabi de onu Müslüman yaptı, cennete soktu zaten. Onu, o da onu halletti orada. Şimdi şöyle bir şey ortaya çıkıyor.
İblisi de cennete sokuyor değil mi?
Ya, öyle hocam çok garip inanışları var onun. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Firavun'a git, ona güzellikle söyle. Belki öğüt alır diyor. Allah-u Teala Firavun'un ezelden ebede kafir olacağını önceden biliyor ise Musa Aleyhisselam ona niye yolladı? Neden belki öğüt alır dedi? Öğüt alacaksa niye almadı cehenneme gitti? Şimdi bir sürü problem ortaya çıkıyor. Biz yine problemi ortaya koymaya devam edelim. Sonra çözüme geçeceğiz. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz kitap Allah'ın ön bilgisi ve irade özgürlüğü diye batıda tartışılan bir konu. Aslında bu Kur'an-ı Kerim'in çözüm getirmiş olduğu bu konu, muhteşem çözüm getirmiş olduğu bu konu batıda tartışılıyor hala. Yani bizim de muhteşem bir kaynağımız var. Bir hazinenin üzerinde oturuyoruz ama açlıktan ölüyoruz. Öyle bir durum var. Bakın arkadaşlar sorun şöyle oluşuyor. Şimdi bir, Tanrı tüm gelecek olayların bilgisine sahiptir. Tamam. Dolayısıyla bir adam günah işleyecekse Tanrı onun günah işleyeceğini önceden bilir. Tamam. Tanrı neyi önceden bilirse zorunlu olarak gerçekleşir. Tamam. Dolayısıyla eğer Tanrı bir adamın günah işleyeceğini önceden bilirse zorunlu olarak o günahı işleyecektir. Kaderin acı bunları doğuruyor. Fakat bu adam zorunlu olarak günah işler ise onun günah işlemesinde özgür seçimi yoktur. Allah mecbur etse bu adam özgür değil, eşittir. O halde bu adamın özgür iradesi yoktur. Günahkar Tanrı'dır.
Bu kimin sözü? Kimin iddiası bunlar?
Hocam bunlar aynı Ehl-i Sünnet'in iddiası.
Yok yok, Batı'da kimin iddiası?
Batı'daki Hristiyan fatalistlerin iddiaları hocam.
İşte bakın Ehl-i Kitap dedi ya Allah-u Teala. Onlar kendilerini de bozdu. Şeydi, hani ayetten okudum ya. Bunu onlar organize ediyor.
Ehl-i Kitap'ın alimleri bunu sistemliyor hocam.
Bu böyle şeyleri bilmez. Medineliler de bilmez. Ya Medine'deki Yahudiler bilir de o ayrı bir konu. Araplar bilmez ya.
Yani. Şimdi hocam buradaki iddialar bütün Hristiyan ilahiyat kitaplarında var zaten. Yani bu işin içinden çıkamıyorlar. Onlar kendi kitaplarına baktıkça Paulus'un mektuplarına falan inanılmaz bir kaderci algı var orada. Çıkamıyorlar işin içinden. Çünkü ellerinde kaynak yok. Olanı da mahvetmişler. Böyle bir karmaşa içerisindeler.
Zaten onlar da kesinlikle Tevrat'a, İncil'e bakmazlar onlar da. Kesinlikle bakmaz.
Zaten hocam bu konuyu konuşuyorduk. Bu ve başka konuları. Ben ama İncil'de böyle yazıyor Peder Bey dedim. Adam dedi ki bana İncil'den ayet okuma dedi. Size bir yerden tanıdık gelmiştir herhalde. Bana Kur'an'dan ayet okuma diyenler gibi aynı. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz kitap da Kur'an ve sünnet perspektifinden kader Fethullah Gülen şu Pensilvanya canavarına ait. Tirmizi'den bir hadis nakledilmiş. Uzun hadis. Ben özetleyeyim. Resulullah bir gün geliyor. Sağ elimdeki kitabı görüyor musunuz? Sol elimdeki kitabı görüyor musunuz? Bu bana Allah'tan geldi sağ elimdeki kitap. İçinde cennetliklerin isimleri var. Burada artma ve eksilme meydana gelmez. Sol elindekileri de gösteriyor. Burada da artma ve eksilme meydana gelmez. Kişi diyor kafir olarak ölecekse diyor buna mahkumdur. Bu kadar. Şimdi Allah-u Teala'nın önceden bildiğini, önceden yazılmış olan bir senaryo yaşadığımızı savunmak bunları zorunlu kılar. Sadece katili değil, aynı zamanda bu devlet terörüne de kapı açar. Nitekim Emeviler böyle yaptılar. Yani bu katille kalmıyor ki. Adam öldürdü herkes için diyor ki zaten bu hak etti. Eğer adam kaderinde cennetlik olması varsa cennete yolladık, sorun değil. Eğer cehenneme gidecekse öldüğü iyi oldu, millet kurtuldu. Mantık bu. Peki Kur'an-ı Kerim'in...
Kurtulma diye bir şey yok. Önceden ne sen oluyor neyse onu oynayacaksın.
Şimdi bu noktada Kur'an-ı Kerim'in bize getirdiği çözüm nedir? Şimdi Allah-u Teala bu kitabı indirirken Kur'an-ı Kerim'e bazı şeyler veriyor, sıfatlar veriyor. İşte şifadır, ruhtur, hayat kaynağıdır diye. Bunları niye söylüyor? İşte bu türlü hastalıklı görüşlerin izale edilmesi için, yani temel kaynağımız Kur'an olsun diye. Çünkü bakınız rivayetlerden, başka insanların fikirlerinden hareket ederseniz işin içinden çıkamıyorsunuz, daha da karmaşık hale geliyor. Ondan sonra bu konu hakkında konuşmayın, yasaktır, günahtır, kim konuşsa çarpılır, Allah'a hakaret etmiştir diyorlar. Oradan mürtet oldu, hemen öldürelim. Buraya gidiyor. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin 133. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَسَارِيُوا اِلَى مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ Rabbinizin mağfiretine cennete koşun diyor. Tamam da önceden kimin kaçıncı olacağı belirlenmiş bir yarışa biz niye gidiyoruz? Zaten Allah-u Teala bizim nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı biliyorsa bu yarışa bizi niçin sokuyor? Allah-u Teala Firavun'un iman edip etmeyeceğini biliyorsa niçin ona Musa Aleyhisselam'ı yolladı? Gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti anlamsız hale geliyor. Kaldı ki Musa Aleyhisselam'ın gitmesinden öte Kur'an-ı Kerim'i dikkatlice okuyun görürsünüz Allah-u Teala 9 tane mucize yolladım diyor. Hadi birinde iman etmediği anlaşıldı, ikisinde anlaşıldı. Niçin defalarca Allah-u Teala onu uyardı? Yine Firavun'un zulmünden kurtulan İsrailoğullarına da pek çok olağanüstü olay başlarına geliyor. İşte deniz yarılıyor, Tur Dağı üzerlerine kalkıyor, Bakara hadisesi falan var. Yani bütün bunlardan anlaşılıyor ki ezelden yazılmış, çizilmiş bir senaryo oynamıyoruz. Allah'ın emir ve yasaklarından hareketle her şey yeniden şu anda yaşanıyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın ezelde yazdığı, çizdiği, biliyordu iddiası, bunu bir iddiayı dillendirenler aynı zamanda zulmün, hurafenin ve pek çok yanlışlığın, karışıklığın, kaosun kapısında ardına kadar açmış olurlar. Peki Allah'ın bilgisi konusunda Allah'ın kendisi ne diyor? İşte bizim için asıl olan budur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerine dikkatlice bakıldığında görülüyor ki prensip olarak Allah hakkında konuşmak yasaktır. Ta ki ayetle delillendirilinceye kadar. Çünkü Allah'ı Allah'tan iyi hiç kimse bilemez. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki Nahl Suresi 17. ayetinde İşte efemen yahluku kemen la yahluk hiç yaratıcı yaratamayan gibi olabilir mi diyor Allahu Teala. O zaman onu ondan tanıyacağız. Mesela sizi sizden iyi bilen olabilir mi? Bilemez. Peki Allah'ı Allah'tan iyi bilen olabilir mi?
Bir de şöyle şey yap mesela sen bizim vücudumuzda diyelim benim koltuğumun altında bir hücre var. Hücrenin bir akıllı varlık olduğunu düşünün. O hücre benim vücudumu tanımlayabilir mi? Hiç mümkün mü yani? Çok akıllı bir varlık. Çok da iyi düşünüyor. Ne yap? Sadece görebildiğini anlatır. Başka bir şey anlatamaz. Peki tüm gökleri, yeri, tüm kainatı şey yapan her an, her yerde bize kılcal damarlarımızdan daha yakın olan, her an her şeyi yapan, bütün yaptıklarımız ancak onun onayıyla olan Allah'ı bizim kendi kafamızdan tanımlamamız imkansızdır. Hiçbir şeye benzetemeyiz. Ancak Allah kendini bize tanıtır, öyle tanırız. Allah'ın bilgisi de öyle. Ama İşte kaderciler Allah'a maalesef yani Allah'a alim diyeceğim derken zalim dediklerinin farkında değiller. Devam et.
Şimdi buradaki mesele şu. Allah-u Teala'nın ilim sıfatını halel getirmemek için kulun özgürlüğü ortadan kaldırılıyor. Mesele burada. Şimdi genel ifadeler kullanılıyor.
İlim sıfatı kendilerinin uydurduğu ilim sıfatı. Allah'ın söylediği değil.
Bir de o var yani hocam. Şimdi şöyle bir durum var. Allah-u Teala kullarını, kendisini bize kitabında anlatmış, özelliklerini bize belirtmiş. Biz niçin kafamıza göre bir takım eklemelerde bulunuyoruz, bir takım ilaveler yapıyoruz? Hemen şu itirazla karşılaşıyorsunuz. Efendim, Allah öyle olmazsa ben inanmam. Allah şöyle olursa ben inanırım. Ya sen kendi Tanrı'nın şartlarını kendin mi koyuyorsun? Kendine Tanrı olacak adamın şartlarını kendin. Sen fabrikaya işçi mi alıyorsun? Şu özellikler varsa alırım yoksa almam diye. Böyle bir şey olabilir mi? Sen Allah'ın kulusun. Allah kendisini nasıl anlattıysa onu öyle kabul ettiğin için sana mümin deniyor. Aksi halde mümin olamazsın.
Kur'an-ı Kerim'e inanmış sayılmazsın. Şimdi Allah-u Teala Muhammed Suresi'nin 31. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ hatta na'leme el-mücahidine ve's-sabirine ve neblume ekhbarakum. Allah-u Teala buyuruyor ki sizi imtihana sokacağız. Sizi yıpratıcı bir imtihana sokacağız. Hatta na'leme şu ortaya çıkıncaya kadar, şunu bilinceye kadar içinizden sabredenleri ve mücahitleri. Hayat sabır ve iman cihadıdır. Yani başka bir şey değildir. Sabır, iman, cihad. Bu üç kavram içerisinde gezer. Allah'a güveniriz. Haramlardan kaçar, sabreder haramlara girmeyiz. Sabreder farzları işleriz. Hayatın tabi akışı içerisinde karşılaşmış olduğumuz sıkıntılara sabreder, göğüs gereriz. Bunun karşılığında da Allah-u Teala bize mükafat verir. Allah-u Teala bu imtihanı işte sabredenlerle mücahitlerini bilmek için yaptığını söylüyorken Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde Ali İmran Suresi 140 ve 142. ayetlerinde de mesela örnekler var. İşte Allah-u Teala içinizden cihat edenleri bilmeden cennete gireceğinizi mi sandınız buyuruyor. Mesela bakınız Bakara Suresi'nin 217. ayetinde Allah buyuruyor ki sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Bütün bu imtihanlar Allah-u Teala'nın mükafatı hak eden kulları bilmek için yaptığını söylüyor. Bütün şey budur. Olayın özü budur. Ama Allah-u Teala'nın her şeyi önceden bildiğini söylediğiniz anda o zaman akıllara biraz önceki sorular geliyor. Madem bizim hakkımızda her şey önceden biliniyordu. Nereye gideceğimiz, neyle karşılaşacağımız, dünyada ve ahirette bunların hepsi biliniyordu. Öyleyse biz neden bu imtihandayız? Allah bu imtihanı niye yapıyor? Şimdi burada da Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bakara Suresi'nin 155. ayetinde hemen orayı şey yapayım size aktarayım. Sizi imtihana sokacağız. Açlıkla, korkuyla, bir takım endişelerle, mallardan, canlardan, kayıplarla sabredenleri müjdele ediyor. Dolayısıyla imtihanın ana gayesi Allah rızası için sabredenlerin Allah tarafından bilinmesidir. Allah-u Teala alime fiilini kendisi için hem geniş zaman, hem geçmiş zaman, hem de şimdiki zamanda kullanılıyor. Mesela bir örnek geldi aklıma. Bakara Suresi'nin 187. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi. Eşlerinize yaklaşmanızı oruç günlerinin gecesinde helal kıldım. Şimdi hocam burada
size has olmak üzere hem de sadece Müslümanlara yani.
Şimdi hocam burada biraz duralım. Buradaki bildi kelimesinin öbürleri gibi hiçbir tevili olmuyor. Diyorlar ki bildi demeyelim de gördü diyelim. Şimdi biliyorsa vatandaş şunu soracak. Şimdiden önce bilmiyor muydu? Peki gördü deyince ne değişiyor? Peki şimdi bilmiyor muydu diye soran soruyu değiştirir de şimdiye kadar görmüyor muydu diye sorarsa ne olacak? Yani işin içinden çıkmış mı oluyoruz? Aslında hocam
zaten orada yani her bozmadıkları bir şey yok ki yani din dediğimiz zaman. Bakara suresinin 183'te ne diyor Allah-u Teala? Sizden öncekilere farz kıldığı gibi, tıpkı onlar gibi size de orucu farz kıldı diyor. Yani biz nasıl oruç tutuyorsak onlar da, Yahudiler de, Hristiyanlar da hepsi de aynı şekilde oruç tutuyor. Ama ondan sonra mesela Yahudiler, Hristiyanlar doğru bilgi verenlerle görüşün. Oruçlu bulundukları günlerin geceleri eşleriyle ilişki haramdır. Ama Allah-u Teala diyor ki size has olmak, sizin diyor bir zayıflık olduğunu gördü. Neydi? Alman nefikum? Uhellelekum enesemir fesul. Alimallah ennekum tehtanun enfisekuma. Allah sizin böyle alttan alta yanlış şeyler yaptığınızı Allah-u Teala bildi ve size helal kıldı diyor. Tevbenizi kabul etti diyor. Bildi diyor. Ya kardeşim ama bu yapı yok ki bugün, bak az önce dedim Yahudi, Hristiyan Ramazan'da oruç tutar. Bilen var mı içinizde? Halbuki Ramazan orucunu kesinlikle tutarlar. Bu defalarca anlattım. Geçen sene Katoliklerin lideriyle yan yana iftar ediyoruz Beyoğlu Belediyesi'nde. Dedim ki bu oruç sizde de var dedim. Tutan var mı? Çok az dedi. Din aynı din değil mi? Evet dedi, aynı din. Din aynı din. Bozmadığınız zaman, bozduğunuz zaman değişiyor. Peki niye tutmuyorum? Ne yapayım? Tutmuyorlar dedi. Bakın aynı o Ramazan ayında oruç. Aynısı Yahudilerde de var, Hristiyan hepsinde var. Ama bunlar bunu kapatıyorlar ki ortak noktalar ortaya çıkmasın. Ellerindeki Yahudi ve Hristiyanlar Müslüman olur diye korkuyorlar. Evet.
Bu Allah'ın bilgisi konusu açıldığı zaman ilk yapılacak itiraz şu oluyor. Peki Allah her şeyi bilmez mi? Tabii ki Allah her şeyi bilir. Peki şey nedir? Şey nedir? Onu da Türkçe'ye çevirin. Allah her şeyi bilir derken. O şey kelimesini de Türkçe'ye çevirin. Şey kelimesinin sözlüklerde farklı farklı anlamlar var. Kelamcılar farklı anlam yüklemiş, öbürü farklı anlam yüklemiş. Ama Allah-u Teala bu kelimeye kendisi mana vermiş kitabında. Bakalım neymiş? Nur suresinin 64. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ela inne lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde bulunanların tamamı Allah'a aittir. Kad ya'lemu ma entum aleyh. Allah içinizde bulunduğunuz durumu bilir. Yevme yurcaune ileyhi feyunebbihum bima amilu. Allah'a döndürüldüğünüzde Allah sana yaptıklarınızı haber verecektir. Allah'ı bi kulli şeyin alim. Dikkat ederseniz ayet-i kerimede Allah-u Teala hem olanları şey olarak isimlendirdi. Göklerde ve yerde olanlar, bizim yaptıklarımız ve ona döndürüldüğümüz gün. Kur'an-ı Kerim'den baktığımız zaman şey kendisinden haber verilebilen demektir. İster zihinsel olsun, ister somut varlık olsun. Yani elimizin altında olsun. Bakınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kıyametin projesini koymuştur. Yer şöyle olacak. Gök böyle olacak. Ay böyle olacak. Yıldızlar böyle olacak. Kıyametin Allah'ın bize tarif ettiğinin dışında gerçekleşmesi mümkün mü? Mümkün değil. Güneş sönecek dediyse sönecek. Peki eğer Allah-u Teala Zeyd mutlaka cehenneme girecektir diye önceden bir hüküm vermişse bu Zeyd ne yaparsa yapsın nereye gidecek? İşte Allah'ın bilgisinin ezeli olduğunu savunmak kişileri cehenneme atmaya eşdeğerdir. Yani Allah'ın bilgisini savunup da onu aman halal gelmesin demek kulların özgürlüğünü ortadan kaldırır, imtihanı ortadan kaldırır. Burada ikinci...
İstersen bak burada da mesela Yasin suresinin sonunda bu mealden okuyayım. Evet verdikleri mana çok problemli ama yine dikkat edin dinleyin. 82. ayet. Bir şeyi dilediği zaman o, yani Allah. Onun emri o şeye, yani dilediği şeye ol demektir. O şey oluverir. Ol demektir. O şey, o zaman olmadan önceki o şey ne olur? Tasarıda olandır. Yapmak isterken tasarlamış olur. Şöyle bir şey yapmak istiyorum diye. Ol dedikten sonra olur. Önce projesi sonra ol. Peki ezeli olsa ol emrin bir anlamı var mı? Evet.
Ben yeni bir emre gerek kalmayacağım. Zaten hep sürekli oluş halinde olduğu için o ezelini savunmak
zaten
çok
önceden demiş ol diyor.
Problemler ortaya çıkartıyor. Şimdi burada ikinci bir itiraz da şudur. Efendim Allah gaybı bilmez diyorsunuz. Yani bu itirazı bize yapan arkadaşımız bizi hiç dinlememiş, hiç anlamamış, hiç merak edip okuduğumuz ayetlere bakmamış. O anlaşılıyor. Çünkü gaybın kelime anlamı mevcut olup şu anda bizim ulaşamadığımız. Mesela kıyamet. Gayb yok demek mi? Biz kıyametin olmadığını mı savunuyoruz? Bakınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinin 1. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyuhennas itteku rabbekum inne zelzelete saati şey'un azim. O zaman sarsıntısı çok azim bir şeydir diyor. Şu anda somut bir varlığı yok. Güneş sönmemiş, yıldızlar dökülmemiş ama Allah-u Teala olay yaşanmamış olmasına rağmen projeyi şey olarak isimlendiriyor. Yani bunu projelendirmiş. Dolayısıyla gayb demek olmayan değil. Şu anda bizim ulaşamadığımız. Şu anda kıyamet kopmamışsa bu gayiptir. Bu koptuğu zaman öğreneceğiz bunu. Dolayısıyla biz gayb bilmez falan demiyoruz ki. Bunun konuda bilgisi yok yani. Gaybe bilip mesela şu anda benim kalbimde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şu anda ölmüş olan insanların nereye gittiğini bilmiyoruz. Ahirette akıbetlerini öğreneceğiz. Bunun konuda bilgisi yok. Biz böyle bir şey savunmuyoruz. Peki Allah-u Teala neler bilir? Allah-u Teala göklerde ve yerde olmakta olan hadisatı her şeyi oluşumuyla eş zamanlı anlık olarak bilir. Hiçbir şey onun bilgisinin dışında kalmaz. Kullarının imtihanlarıyla ilgili vermiş olduğu kararları o kararın zihinde oluşumuyla eş zamanlı olarak bilir. Mesela bir daha vereyim aynı örneği. Şu bir bardak sudur gördüğünüz gibi. Allah-u Teala benim tabiatıma su içme özelliğini koymuştur. İnsan su içen bir varlıktır. Susuz yaşayamaz. Peki Ramazan ayı geldiğinde ben bu suyu içecek miyim içmeyecek miyim? Bu noktada ben içme kararını verdiğim andan itibaren Allah-u Teala bunu bilir. Önceden biliyor deseydik, onun bilgisinin aksi gerçekleşmeyeceğinden ben su içmeye mecbur kalırdım. Orucumun bozmasının suçlusu Allah olmuş olurdu. Bunu söylemiyoruz. Hem Allah-u Teala'nın Alim ismi şerifine bir halel getirmiyoruz, hem de kulların özgürlüğünü ortadan kaldırmıyoruz. Bununla birlikte ikinci bir konu, Allah zamandan münezzehtir. Nereden çıktı bu? Nereden çıktı? Müslümanlarla dış kültürler bir araya geldiler, tanıştılar. Tartışmalar esnasında Müslümanlar kendi kitaplarından öyle görünüyor, cevap veremeyince ya da başka nedenlerden ötürü bu sefer Yunan filozoflarının sözlerini aldılar, İslam akidesi haline geldi. Mesela Allah zamandan münezzeh ederken neyi kastediyorsunuz diye sorduğunuz zaman Allah için zaman yoktur deniyor. Peki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu böyle mi? Allah-u Teala buyurmuyor mu ki gökleri ve yeri 6 günde yarattım? 6 günde yarattım diyor. Size göre 1000 yıl, Allah'a göre 1 gündür diyor. Melekler ve ruh diyor, bir günü 50 bin yıl olan günde ona yükselirler diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz Musa ile 40 gününe sözleştim diyor. Sonra diyor ona 10 gün daha ilave ettim. 30 gün sözleştim, 10 gün daha ilave ettim diyor. Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde bakın Allah-u Teala buyuruyor ki ey insan ve cin toplulukları sizin için de diyor vaktimiz olacaktır, boş vaktimiz olacaktır diyor. Sene hocam o manaya gelmiyor mu? Sene frugulekum eyyuhestakalen ifadesi.
Size de zaman ayıracağız.
Size de zaman ayıracağız diyor Allah-u Teala.
İlerisinde ayıracağız diyor yani.
Sene frugu diyor. Şimdi bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala olayları oluşumuyla eş zamanlı aynı anda inceliyor. Mesela diyor ki Firavun'a gidin, onunla konuşun, ben de sizinle beraber dinleyeceğim. Şunu demiyor. Ben zaten ne diyeceğini biliyorum. Bunu demiyor. Gidin beraber yapın diyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz Bedir Savaşı ile ilgili o da kanayan bir yaramız. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre açıklanmayan konulardan bir tanesi. Allah-u Teala diyor ki kafirlerin kökünün kazınmasını istiyordum ama bu olmadı diyor. Ayetlere baktığınız zaman. Demek ki Allah-u Teala'nın zamandan bağımsız düşünmek doğru değil. Ha, şu tehlike varsa bunu reddediyoruz zaten. Allah-u Teala zamana bağımlı bir varlıktır. Zamanla yaşlanır, ihtiyarlar unutur. Bu sapkı inancı hiçbir Müslüman savunmuyor zaten. Dolayısıyla Allah zamandan münezzehtir demek Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Allah zamanı kullanır. Buna hiçbir anormallik yoktur. Bakın göklerin gökleri ve yeri yarattığı gün diyor, ayların sayısı 12 dördü haram aydır diyor. Gökleri ve yarattığı gün demek Allah-u Teala'nın mahlukatı yarattığı ilk gün yaptığı ilk şey takvim hesaplamaları olmuştur. Bunları koymuştur. Gökleri ve yarattığı yeri yarattığı günden bahsediyor. Yine Maide suresinin 3. ayetinde buyuruyor ki Allah-u Teala dininizi bugün tamamladım. Gördüğünüz gibi kendisi bu ifadeyi kullanıyor. Şimdi hocamın da yazısı var. Son çıkan dergimiz Kitap ve Hikmet. Kur'an'da beşer ve insan. Allah-u Teala hocam burada bütün safhalarını izah etmiş. Derginin bu baş yazısını okursanız görürsünüz. Diyor ki insanı yaratmaya çamurdan başladı. Bakınız bu çok önemli. Allah-u Teala'nın fiillerinin başlangıcı olduğundan bahsediyor. Ezelden ebede yapıyordu falan. Ezelde yapıyorsa o zaman insan ezelden mi yaratıldı? Ezelden beri var mıyız biz? Yani bunlar birbirini doğuran şeyler. Bir tehlike daha var. Ona da dikkat çekeyim. Şimdi hocam şöyle diyorlar. Bizler diyor Allah'ın ilminde ezelden beri vardık. Dolayısıyla Allah'ın zatından sudur ettik. Eşittir vahdet-i vücut panteizm.
Tamamen öyle.
Bu ortaya çıkıyor. Biz zaten vardık diyor Allah'ın zihninde. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala ve şöyle bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Ben sizin yapacaklarınızı zaten biliyorum diye bir ifade yok. Ben sizin diyor ileride ne olacağınızı, nereye gideceğinizi, ahirette nereye gideceğinizi biliyorum diye bir ifade yok. Bu noktada Hazreti İsa örneğini delil olarak gösteriyorlar. Hazreti İsa'nın kıyamet günü yaptığı konuşma. Peki diyor kıyamet kopmadan Allah-u Teala bunu nereden bildi? Siz öyle diyorsunuz ya falan diyor. Tabii bu da yine bizi dikkatli dinlememekten kaynaklanan bir problem. Allah-u Teala diyor ki Hazreti İsa'ya, ey İsa, ananı ve beni Tanrı edeni diye sen mi dedin? Ne diyecekti Hazreti İsa? Evet ben dedim mi diyecekti? Zaten imtihanı bittikten sonra bu konuşma gerçekleşiyor. Hazreti İsa da suali mukaddere cevabı mukadder diyor. Ben böyle bir şey söylemedim diyor. Diğer elçiler gibi.
Mecburen diyecektir.
Yani başka ne diyecek ki hocam? Yani teslisi ben mi emrettim diyecek. Başka verecek bir cevap yok ki orada. Yine şu itiraz geliyor. Allah-u Teala cennetliklerin ve cehennemliklerin konuşmalarını nereden biliyor? İnsan nasıl sevinir? Sevinirken hangi cümleleri kurar? Kalıp cümleleri kurarız. Aynı ifadelerden bahsediyor. Allah-u Teala'nın cennetliktir ya da cehennemliktir diye kendisinden bahsettiği insanlara dikkat edin. Tamamı imtihanı bitmiş kimseler. Tamamı bitmiş kimseler. Bir ayet daha var. Enfal suresinde tam numarası aklıma gelmedi. Şimdi diyor ki eğer Allah onları geri gönderseydi diyor bunlar yine aynı amelleri işlerlerdi. Demek ki diyorlar Allah-u Teala kul dünyadayken ne yapacağını önceden biliyor. İşte dolayısıyla bu sizin tezinizi çürütüyor. Halbuki bu da doğru değil. Neden? Çünkü Allah'ın bahsettiği insanlar yine imtihanı bitmiş olan insanlar. Bu kafayla gitselerdi gene aynı şeyleri yapacaklardı diyor. Bu yüzden dikkatli olalım. İnancımızı Kur'an-ı Kerim'e uygun hale getirmek zorundayız. Bütün akaid kitaplarını falan Kur'an-ı Kerim'e göre denetleyelim. Lütfen Kur'an dışı görüşlere itibar etmeyelim. Biz dinimizi Yunan filozoflarından bilmem kimin görüşlerinden falan öğrenecek değiliz. Hele hele Allah'ın zatı hakkındaki bilgileri Kur'an'dan başka bir kaynaktan edinemezsiniz. Bu mümkün değildir. Hocam sanıyorum herhalde bu kadar açıklama yeterli.
Peki şimdi o zaman ben şeyi de okuyayım da bu okuduğun ayetler de mealden de. Mesela Ali İmran suresinin 140. ayetinde Uhud Savaşı ile ilgili olan bu ayet. Mesela bak diyor ki eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız şüphesiz o topluluk da Bedir'de benzeri bir yara almıştı. İşte günleri insanlar arasında döndürür dururuz. Yani bazen birisi galip gelir, bazen öbürü galip gelir. Siz o arada imtihan edilirsiniz. Peki Allah bunu niye yapıyor? Neden Uhud'da müşrikler hakim oldu? Şöyle söylüyor. Allah sizden iman edenleri ayırt etmek diyor burada. İman edenleri ayırt etmek. Sizden. Buraya gelenlerin hepsi sahabe. Uhud'a savaşmak için gelen. Sizden iman edenleri ayırt etmek.
ayırt etmek mi diyor ayette? Ama şimdi başka bir mana veremedikleri için liyaleme diyor. Manası ne hocam? Bilsin diye. Liyalem Allahu. Allah bilsin diye. Allah bilsin. Bu Allah'ın sözü. Ben Allah'a inanmayacağım da bu affedersin kendi kafalarına göre din uyduran adamlara mı inanacağım? Ya bize diyorlar ki Allah geleceği bilmez diyorsun. Ben demiyorum kardeşim bunu Allah söylüyor. Ben de Allah'a inanıyorum. Siz inanmıyorsanız o sizin probleminiz. Bana ne? لِعَلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا İnananları bilsin. Bilmiyor muydu o ana kadar? Ben inandım demek kolaydır da imtihana girdiğiniz zaman o savaş sırasında o canınızı ortaya koyduğunuz zaman kolay değildir. Orada hemen cayarsınız. Onun için hepimizi ben iman ettim dediğiniz zaman serbest bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz diyor Allah-u Teala. Aha şeye git şeye. Mesela ben bu vakfı kurduğum zaman oturup konuşuyordum. Allah öyle atıyorlardı ki hadi falanca şey yapalım dediğim zaman hiçbir tanesini yanımda bulamıyordum. Bir şey gerçekleştirmeden önce herkes atıp tutuyor. Oo, ne muhteşem diyorsun ya. Tamam biz bu arkadaşlarla bu işler. Hadi şu bakın hiçbirisi yok yanında. Şimdi zaten şu anda onların kuruculardan bir tanesi kaç senedir buradasın Fehmi? 7 sene. Onlardan hiçbirisini hatırlıyor musun?
Yok hocam.
Hiçbir beraber kurduğumuz arkadaşlardan hiçbir tanesi yoktur. Hesaplarına gelmiyor çünkü. İyi Allah-u Teala imtihan ediyor bizi. Bak bilsin diye diyor. Arkasından bakın şey 142. ayette ne diyor? Burada verilen mana. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri sınayıp ayırt etmeden, ayırt etme demiyor Allah ama ayırt etme desen bile işi bitiremiyorsun.
Ondan önce ayıramamış mıydı?
Ondan önce ayıramamış demek ki haşa. Bak kelimenin manasını değiştiriyorlar ama gene işi bitiremiyorlar. Bak em hasibtum en tedhulul cennet, cennete gireceğinizi mi hesap ettiniz diyor. Ne yani diyor? Bu imtihanlara girmeden cennete mi gireceksiniz? Ondan sonra diyor ki velemma ya'lemillah lemma ya'lem. Ne manaya gelir Arapçada hocam? Lemma ya'lem. Henüz bilmedi değil mi? Bilmedi. Lemma ya'lem. Allah henüz bilmedi. Henüz bilmediği söyleyen kim? Allah. Kendisi için zaman söz konusu olmayan biri böyle bir söz söyler mi? He? Söyler mi?
Mümkün değil hocam.
Bak ayırt etmeden ve yine sabredenleri ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ayırt etmeden demiyor Allah. Bak. Velemme ya'lemillahu lezine cahedu minkum. İçinizden cihad edenleri henüz bilmedi Allah. Bilmeden cennete mi gireceksiniz? Ve alemes sabirin. Sabredenler de bilecek. Faili kim bunların? Allah. Ya kardeşim biz Allah'a inanıyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz. Allah gaybı bilmez dediğimiz yok. Allah gaybı elbette ki bilir. Nasıl? Var olan her şeydir gayb yani. Bu Allah gaybı Allah geleceği bilmez. Nasıl bilmez? Ama görüyorsunuz Allah'ın kitabına iftira edenler bize niye etmesinler ki? Ancak iftira ile işi götürüyorlar. Neyse Allah yardımcımız olsun. Biraz uzattık. Peki inşallah hayra vesile olur. Allah hepinizden razı olsun.